Ayrım 11.
18. yüzyıldan beri Osmanlı devlet adamları içinde kalemiye sınıfından gelenlerin, özellikle dış temsil görevinde bulunanların görüşleri reformlar dolayısıyla etkinlik kazanmaya başlamıştı. Gerçekte Reşit Paşa ilk hariciyeci sadrazam değildir. Kendisi gibi dış temsilcilik görevinde bulunan bir başkası bir asır önce bu görevde bulunmuştu. 1740'da Beylerbeyi rütbesiyle Fransa'ya elçi olarak yollanan, aynı görevle İsveç'e giden ve bir risale kalem alan Said Mehmet Paşa 1746'da sadrazam olmuştu. Dipnot: Osmanzade Tayyip'in Hadikatul Vüzerası'na Dilaverzade Ömer Efendi Zeyli, İstanbul 1271 sayfa 74-75. Said Mehmet Paşa Fransa'ya 1721'de gönderilen ünlü elçi 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin oğludur ve babasıyla birlikte Fransa'ya gitmiştir. 18. yüzyıl Osmanlı edebiyatının en göze çarpan risaleleri sefaretnamelerdir. Bunların bazıları pek kuru ve anlamsız tasvirler, bazısı ise Osmanlı Devleti'nin Avrupa örneğine göre askeri, mali, idari alanda reformunu öneren islahat layihalarıdır. Özellikle Berlin'e Prusya Krallığı'na gönderilen Azmi Efendi'nin risalesi Prusya örneğine göre islahat öneren bir rapor niteliğindedir. Dipnot: Bernard Lewis, The Muslim Discovery of Europe, Londra 1982 sayfa 207-208. 1718 Pasarofça Anlaşması'ndan kısa bir süre önce kaleme alınan bir islahat takririnde bir Avustralyalı subayla bir Osmanlı subayı konuşturulmakta ve iki ülkenin ordu ve maliyesi karşılaştırılmaktaydı. Osmanlı düzeni için acele bir islahatın gerekliliği bu yolla öne sürülmekteydi. Dipnot: F.R. Unat, Ahmet III devrinde bir islahat takriri, Tarih Vesikaları 1941 sayı 1, sayfa 107. Osmanlı yöneticileri yüzyıla yakın bir süredir gözlerini Avrupa dünyasına çevirmeye başladıklarından böyle bir değişiklik doğaldı ve 19. yüzyılın iyi nitelikli memuru Batı dillerini ve Batı ülkelerini öğrenen memur demekti. Yönetimin sivil bürokratlara geçmesini sağlayan bir diğer etken de 1826'da Kapıkulu ordusunun kaldırılmasıyla doğan boşluktu. Fakat askerler yönetimden tamamen uzaklaşmış değildi. Mustafa Reşit Paşa'nın alternatifi olarak Rıza Paşa'yı görüyoruz. İktidarda veya muhalefette sivil ve asker bürokratların birlikteliği 19. yüzyılın Osmanlı siyasal geleneğidir diyebiliriz. Askeri okullardaki temel eğitimin niteliği de iki grubu bir araya getirmekte rol oynamıştır. Tanzimat hareketinin hayranı olan ve her hareketi yönlendirmeye can atan İngiliz elçisi Canning, Tanzimat devriminden söz ediyor ama Tanzimatçılar inkılapçı değildiler. Reformcu bir dünya görüşüne sahiptiler. Sadece Türkiye'nin tarihinde değil, geleneksel yapısını terk ederek modernleşen her ülkenin tarihinde ilk anda onların benzeri adamlar vardır. İlan edilen fermanın içinde 150 yıldır süren bir gerilemeden söz ediliyordu. 19. yüzyılın aydın bürokratı artık bir restoratör değildi, değişikliğin gereğine inanmıştı. Bu değişiklik reform mu yoksa revolution mıydı? Osmanlı yöneticisi bu dönem için inkılap sözünü kullanmıyor. İnkılap sözü bu dönem için bazı kimseler tarafından çok sonraları kullanılmıştır. Kullanılan söz ıslahattır ama bu da pek sevilmez. Tanzimat sözcüğü reorganizasyonu karşılamak için kullanılmıştır. Burada tanzimat sözüyle hukuki yapının ıslahı, kanun ve düzen getirilmesi kastediliyor. Gerçekten de bu tanzimat deyimi o derece benimsenmiş ve benimsetilmiştir ki Osmanlı İmparatorluğu'nun bu dönemini gözleyen yabancılar bile tanzimat karşılığı olarak legislation deyimini yeğlemişlerdir. Dipnot: George Young, Corps de Droit Ottoman, Paris 1905 sayfa 1. Tanzimatçı devlet adamlarının uygulamaya koydukları her yenilikte kaide-i tedric dedikleri ılımlı bir yol izledikleri açıktır. Bu ılımlılık kaidesini birbirlerinin radikal uygulamalarını frenlemek kadar Avrupa devletlerinin önerilerini görünüşte kabul edip hasır altı etmek veya kendilerine göre değiştirerek uygulamak biçiminde yürütmüşlerdir. Tanzimat'ın devlet adamları Jön Türklerin Almanya karşısında düştüğü duruma hiçbir büyük devletin karşısında düşmemişlerdir. Lamartine'in şairane bir üslupla övdüğü Tanzimat devri devlet adamları temelde muhafazakar görüşlüydüler. Dipnot: Lamartine'in Tanzimat devri ricali hakkındaki bu yazısının çevirisi için bakınız Şehbal Mecmuası, 15 Mayıs 1327 tarihli 40. sayı. Ancak bu muhafazakarlar Avrupa kamuoyunda farklı görüşlere mensup birçok aydın ve politikacının takdirini kazanmıştı. Kanun ve düzeni yerleştirmek, devletin tebaasının hayatını yaşanabilir niteliğe kavuşturmak için çırpınan ve bir şeyler başaran devlet adamları her devirde övgüye değer bulunur. Onların başlattıkları reformlar yeterli ve tam başarılı olamadı. Devrim denecek değişiklikler söz konusu değildi ama Osmanlı ülkesini uygar bir düzene götürme çabasıyla bir süre daha ayakta tuttular. 1850'lerde Avrupa politik çevreleri Marx ve Engels'ten tutucu Lamartine kadar politikasına karşı Osmanlı İmparatorluğu için belirli bir tercih duygusuna sahiptiler. Balkanlarda Slav uyrukların isyanından ve Osmanlı yönetiminin şiddetli bastırma girişimlerinden sonra bu sempati kaybolmuştur. Tanzimat döneminin devlet adamlarını Britanya sefiri veya Fransa sefaretinden talimat alan yöneticiler olarak değerlendiremeyiz. 1840'ların Osmanlı ülkesi bir kriz ve değişme dönemindeydi. Ülkenin ilkel tarım düzeni ve zanaatlara dayalı iktisadi yapısı sanayi imparatorluklarının yayılma hırsıyla karşı karşıya gelmişti. Ordu kaldırılmıştı ve 19. yüzyılda modern Osmanlı ordusunu kurmak 18. yüzyılda Petro'nun Rusya'da yaptığı kadar kolay becerilecek iş değildi. Bir barut fabrikası, bir tersane, birkaç kumaş dokumahanesi ve dökümhaneyle modern ordu donatılamamaktaydı. 19. yüzyılın ordusu talim ve donanım için daha gelişmiş bir tekniğe, mühendis kadrolarına, mükemmel ve geniş bir mali idari bürokrasiye ihtiyaç gösteriyordu. Modern ordunun yaşaması ve etkinliği için madencilik, yan sanayi dalları, teknik askeri okullar, ülke çapında bir deniz ulaşımı veya karayolu ağı gerekliydi. Böyle bir altyapı gerçekleştirilemediğinden Osmanlı askeri modernleşmesi pek yavaş ve yetersiz bir biçimde ilerlemiştir. Ordusuz, bürokrasisiz, parasız Osmanlı ülkesini yönetenler beceriksiz, bilgisiz ve saf insanlar olsalardı bu ciddi kriz imparatorluğu ani bir yıkıma götürürdü. 19. yüzyıl ortalarında Osmanlı İmparatorluğu sefirleri dinleyerek ve itaat ederek ülke yönetecek adamlara göre bir ortam değildi. Keçecizade Fuat Paşa Fransız elçisine bize suflörlük ediniz fakat sahneyi ve rollerin icrasını bize bırakınız demişti. Dipnot Engelhard Türkiye ve Tanzimat sayfa 241. Bu sözde bir gerçek payı vardır. Berlin'deki elçi Ahmet Resmi Efendi'den beri Babı Ali bürokrasisi Avrupa'yı dinlemeye hazırdı. Ama her isteğini yapmadıkları ve zorda kaldıkları zaman da oyalama politikası izledikleri görülmektedir. Tanzimat grubu Osmanlıcıydı. Bu Osmanlıcılık Avusturya İmparatorluğu'nun Kaiserreich Nationalismus'u gibidir. Bütün tebaanın eşitliği prensibi yeni bir Osmanlı devlet milliyetçiliği veya vatanseverliği yaratmaya yönelikti. Tanzimat Osmanlıcılığı Fransız devriminden etkilenen değil, ona tepki olarak düşünülüp geliştirilmeye çalışılan bir düşünceydi. Özünde tutucu bir politikaydı ama kozmopolit bir imparatorlukta o gün için gerçekçi görünüyordu. Kısmen başarıya ulaştı ama yöneticiler dışına yayılan bir ideoloji ve kurum olamadı. Tanzimat hareketi imparatorluğun dış politikasında denge siyasetini gündeme getirdi. Sultan Abdülmecid tahta çıktığının ikinci gününde Sadrazam Hüsrev Paşa'nın düşmanı olan Kaptan-ı Derya hain Ahmet Fevzi Paşa donanmayı Çanakkale'den kaçırıp Mısır valisine teslim etti. Diğer yandan 1833 Hünkâr İskelesi anlaşmasıyla Rusya'nın imparatorlukta kazandığı nüfuz İngiltere ve Fransa'yı harekete geçirdi. Böylece Mısır sorunu büyük devletlerin müdahalesiyle çözülecekti. Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa denge diplomasisini uygulamaya başladı. Sultan Abdülmecid'in 25 Mayıs 1841'de imzaladığı Mısır fermanıyla Mehmet Ali Suriye, Adana ve Filistin'i boşalttı. Mısır valiliğini sülalesi miras yoluyla elde tutacaktı. Mısır imtiyazlı eyalet statüsüne geçti ve kaçırılan donanma geri gönderildi. Böylece 9 yıldır süren Mehmet Ali isyanı sona erdi. 13 Temmuz 1841 Boğazlar Anlaşması'yla da Boğazlar savaşta ve barışta savaş gemilerine kapatılıyordu. İngiltere Doğu Akdeniz'in kendi açısından güvenliğini sağlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu da Reşit Paşa grubunun başarılı politikasıyla bir buhran atlatmıştı. Buhran 19. yüzyılın dengeci dış politikası başlatılarak sona ermişti. Bu denge politikasıyla ikinci bir büyük buhran daha atlatılacaktı. 1849'da Osmanlı ülkesine sığınan Macar ve Leh mültecilerin iadesi sorunuyla başlayıp Kırım Savaşı ile biten buhran nihayet 1856 Şubat'ında ilan edilen İslahat Fermanı'nın nedeni oldu. Osmanlı Devleti İslahat Fermanı'nın ilanı ve 30 Mart 1856'da biten Paris Kongresi ile bir Avrupa Devleti oldu. Osmanlı aydın mutlakiyetçiliğinin bir eseri olan Tanzimat Fermanı ile başlayan dönem dış devletlerin müdahalesiyle çıkarılan İslahat Fermanı ile noktalandı. 1830'larda Avrupa'nın diplomasi çevreleri Navarin olayını ağır bir siyasi hata olarak nitelendiriyorlardı. Bu dönemde Osmanlı Devleti'ni paylaşmak büyük devletler arasında söz konusu da değildi. Gerçi Doğu sorunu Napolyon'un Mısır istilasından beri Avrupa diplomasisinin moda bir terimiydi. Dipnot Doğu sorunu şüphesiz ideolojik ve dini kökleri itibariyle bu kadar yeni değildir. Türklerin Küçük Asya'da ilerlemeleriyle ve Avrupa'ya ayak basmalarıyla var olan bir Avrupa sorunudur. 11. yüzyıldan itibaren artık Türk-İslam dünyası ve genişlemesiyle özdeşleştirilen bir kimliktir. Fakat Rusya Çarlığı'nın güneyindeki büyük ve güçlü değilse de güçlüce bir imparatorluğun varlığından kimse şikayetçi değildi. Avusturya Başbakanı Metternich 2. Mahmut'tan beri Osmanlı reformlarını takdirle izliyordu. Dipnot. Östhaus H. und Staatsarchiv. Edeklatsle Metternich'e. 19 Eylül 1838 Büyüklere Türkay 6. BD 68 Fok 250-252. Palmerston, Tanzimat'ın prensiplerine karşı hayranlık duyduğunu söylerdi. İslahat fermanı ise daha farklı bir dönemin ürünüydü. Osmanlı Avrupası büyük devletler için bir sorun olmuştu. 1845 Lübnan olayları İngiltere ve Fransa'nın Suriye ve Lübnan'daki proje ve emellerinde değişikliklere neden olmuştu. Avrupa Osmanlı ülkelerinde iktisadi siyasi çıkarlar peşindeydi ve diplomatik rekabet hızlanmıştı. Kırım Savaşı ile ise imparatorluk her şeyden önce dış borçlanma dönemine girmişti. Balkan Slavlarının ve imparatorluktaki diğer azınlıkların özerk yönetim ve reform taleplerinin temsilciliğini Avrupa üstlendi. İslahat fermanı kaçınılmaz bir gelişmenin ve dış baskının sonucuydu. Mustafa Reşit Paşa'nın bu fermanın içeriği dolayısıyla Ali ve Fuat Paşaları bir hayli eleştirdi. Belki Sadrazam kendi olsa aynı şeyi yapacaktı. Fakat fermana karşı takındığı sert tavır ona tekrar sadaret mührünün verilmesine neden oldu. Tanzimat fermanını hariciye nazırı olarak ilan ettiren ve ülkeyi hariciye nazırı olarak yöneten Reşit Paşa ancak 1846'da sadrazam olmuştu. 1856 Paris Barışı'na kadar 4 defa azledilen paşa, İslahat fermanının günahları Ali ve Fuat Paşaları yüklendiğinden tekrar sadrazamlığa atandı. Gerçekte Ali ve Fuat Paşalar çaresizlikle ilan ettirilen İslahat fermanıyla büyük devletlerin Osmanlı azınlıkları üzerindeki garantörlük isteklerini savmak ve gerekli reformları Osmanlı Devleti'nin yapacağını göstermek istemişlerdi. Bununla beraber Avrupa büyükleri İslahat fermanını her zaman kendilerine Osmanlı'nın iç işlerine müdahale hakkı veren bir belge olarak yorumladılar. 1857'de Avusturya Macaristan Başbakanı Kont Andrassy, bu ferman büyük devletlerin gösterdiği atıfetin eseridir derken Lord Palmerston, fermanın içeriği büyük devletlerin garantisi altındadır diyordu. Dipnot. A. Du Velay, Türkiye Maliye Tarihi, Maliye Bakanlığı Yayınları 1978 sayfa 64. İslahat fermanının doğduğu karayı da unutmamak gerekir. Prens Menchikov'un aşırı istekleri reddedilip İmparatorluk Rusya ile donanımsız modern genç bir ordu ile harbe giriyor, İstanbul Limanı'ndan gönderilen Osmanlı askeri yanında Piemonteli asker, Fransız, İngiliz askeri yaralı dönüyor veya Kırım'da şiddetli çarpışmalarda telef oluyordu. Yöneticiler kadar halkın gözünde de artık bu askerin ve onun ait olduğu dünyanın değişik mülahaza edildiği açıktır. Bu Doğu Batı arasındaki uçurumu ne kadar kapatmıştır? Gerçi abartılı yorumlar yapılamaz ama artık politikanın uzlaşmacı olması kaçınılmazdı. İttifakların bedeli kısmen arzuyla, kısmen çaresizlikle ödenir. İslahat fermanı Tanzimat devri yöneticileri kadar günümüz tarihçileri arasında da niteliği tartışılan bir belgedir. Bu fermanın tamamen dış baskı sonucu çıkarılan, devletin onurunu kıran ve hatta bağımsızlığını zedeleyen bir belge olduğu söylenmişti ve halen söylenmektedir. Oysa ülke içindeki egemen din dışındaki dinden gruplara bir takım hakların verilmesi 19. yüzyıl yönetim ve siyasetinin dışında bir olay değildir. Gayrimüslimlerin bulundukları yerde ihtiyaç duydukları okul ve kiliseleri ve benzeri işlev gören kurumları kurmaları, bunları serbestçe onarabilmeleri, klasik dönemdeki sınırlamaların kalkması gibi hukuki değişiklikler aslında 19. yüzyıl Osmanlı yönetim anlayışına da uygundu. Gene mevcut liberal iktisadi anlayışa göre yabancıların ülkede toprak satın alması da bu kompozisyonu tamamlıyordu. Bununla beraber İslahat Fermanı hükümlerinin aksaksız uygulandığı düşünülmemelidir. Bürokrasi ve halk eski alışkanlık ve geleneklerinin dışına çıkmakta pek az istekli ve çekingendiler ve vaat edilenlerin uygulamada bir hayli frenlendiği görülüyor. Osmanlı Devleti 1856 İslahat Fermanı ile aslında Kırım Savaşı sırasındaki Avrupa yardımının bedelini ödedi ve bu ödemeyi de Baba Ali bürokratları diplomatik beceri ve oyalama siyasetleriyle en uygun biçimde yerine getirdiler. Bu Avrupalılığın nedeni Rusya'dan duyulan şüphe ve çekingenlikti. İslahat fermanı bir bakıma Paris Konferansı veya Viyana Protokolü veya buna paralel herhangi bir Avrupa diktesinden önce Osmanlı milletlerinin durumunu düzeltmeye yönelik bir islahatta devletin kendiliğinden teşebbüs etmesidir. Osmanlı Devleti artık Avrupa Devletler ailesinin bir üyesiydi ve idarede bazı hukuki değişiklikler gerekiyordu. 1856'dan sonra ülkenin birçok yerinde kiliseler, gayrimüslim cemaat okulları sayısı arttı. Ama bu okullarda Türkçenin de mecburen okutulduğunu ve bazı halde gayrimüslimlerin okullarında Türkçenin, Müslüman okullarından daha iyi öğrenildiği de bir gerçektir. Dipnot, Ahmet Şerif Anadolu'da Tanin, 2. Meşrutiyet yıllarında Anadolu kasabalarında Müslüman ve gayrimüslim okullarının durumunu sık sık karşılaştıran tasvirler yapmaktadır. İslahat Fermanı'nın bugüne kadar gelen hoş bir hatırası da doğudaki kiliselerde halen ayinlerin çan çalınarak ve tahta tokmak sesiyle birlikte haber verilmesidir. Çan çalmanın yasak olduğu klasik Osmanlı dönemindeki tahta tokmak çalma adeti 1856'da kiliselerde çan çalmak serbest olduktan sonra da devam etmiştir. İslahat Fermanı Avrupa'nın müdahalesini önlemek için iç siyaset ve hukuk mevzuatındaki değişikliklerin hızlandırılmasını öngörüyordu. Aslında Osmanlı bürokrasisi Tanzimat Fermanı'nın tersine böyle bir değişikliğe belki hemen girişmek niyetinde değildi. Tanzimat Fermanı bir iç hareketin ifadesiydi. Umutla, cesaretle, dirayet ve iyi niyetle başlayan bir devir taviz ve acizle bitmiş gibiydi. Ama İslahat Fermanı ile Osmanlı azınlıklarına ilave haklar ve asıl önemlisi yabancı yatırım alanları açıp madencilik, tarım işletmeciliği hakkını verenler verdiklerini unutturmak çabasındaydılar. Dış baskıyı kaldırmak için idari reformlara devam ettiler. Osmanlı idari modernleşmesinin asıl yoğun dönemi de ondan sonra başladı. 1856 İslahat Fermanı yabancı yatırımları teşvik etmek, onlara temel hazırlamakla suçlanmıştır. Doğrudur, ancak iktisadi olayların gelişmesi bu fermanı dinlemiyordu. İslahat Fermanı veya Paris Barışı olmasa da devlet demiryolu imtiyazı vermek zorundaydı. 19. yüzyılda imparatorluk demir yolsuz yönetilemezdi. Limanların yapımı, madenlerin açılması için de aynı durum söz konusuydu. Buna karşılık Osmanlı yöneticileri hiçbir zaman telgraf ve karayolları ve posta taşımacılığı konusunda dış sermayeye taviz vermediler. İslahat fermanından gayrimüslim tebaa memnun olmadı. Tanzimat fermanının getirdiği haklarla da memnun olmamışlardı. Ulusalcılık çağında tanzimat ve islahat fermanları ancak ulusal ve toplumsal tepkileri hızlandırdılar. Tanzimat fermanı okunduktan sonra torbasına konduğunda Rum patriğinin "İnşallah bir daha o torbadan çıkmaz" dediği söylenir. Bu meşhur rivayet bir yana Fener Patrikhanesi Osmanlı Avrupa'sında yaşayan halkın büyük çoğunluğu üzerindeki ruhani, mali, hukuki egemenliğinin sonuna geldiğini görmüştü ve yanılmamıştı. Tanzimat'tan hemen sonra Bulgarlar için bir Bulgar Daire-i Ruhaniyesi kuruldu. Bu ofis patrikhaneden ayrı bir Bulgar kilisesinin kurulması anlamına gelmiyordu. Fakat Bulgarların kilise vakıflarının yönetimi cemaati mali idari sorunları konusunda özellik değilse bile resmen söz hakkı elde edeceklerini gösteriyordu. Kısa zamanda Bulgar Ulusal Kilisesi'nin kurulması için faaliyet yoğunlaştı. Fener Patrikhanesi Bulgarların ulusal kilise isteklerine karşı şiddetle karşı koymuştur ve Babali nezdinde bu gibi talepleri önlemiştir. Bulgar ruhani dairelerinin başına daima Yunan asıllı metropolitler atanmıştır. Tanzimattan sonra Bulgarların bağımsız kilise taleplerini Babali kabul edebilirdi. Ancak Ortodoksluğun parçalanmasından doğacak sorunlar kadar Rusya'nın da ilk anda Ortodoks kilisesinin parçalanmasını istememesi Babali'ye iç ve dış sorunların artacağını gösteriyordu. Konuya el atılmadı. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilerin bir kısmı ulusal kiliseleri olan Gregorian Kilisesi'nden Avrupa'nın propagandası ile Katolik mezhebine geçmişlerdi. Bu iki cemaate 19. yüzyılda Ermeni Protestanlar da katıldılar. 17. yüzyıldan beri Fransa'nın, 19. yüzyılda Amerikan misyonerlerinin faaliyetiyle Osmanlı Hristiyanları arasında mezhep hareketliliği başlamıştı. Bulgarlar Fener Patrikhanesi'nden memnun olmamakla beraber eski inançlarının dışına çıkmayı düşünmediler. Esasen Bulgar Kilisesi Orta Çağ'dan beri bağımsızdı ve kilisenin liturjisi kadar azizlerinde, bazı rivayet ve efsanelerinde de bu ulusal nitelik görülmekteydi. İlk olaylar Bulgaristan'da dini ayinin Bulgarca yapılması girişimiyle ve Patrikhanenin bazı Bulgar rahipleri aforoz etmesiyle başladı. 1860 yılında Bulgar temsilcilerinin Babali'ye başvurmalarına rağmen bağımsız kilise talepleri kabul edilmedi. Çaresiz kalan bazı ulusalcılar Roma'ya başvurdular. Tıpkı Şark Katolik kiliseleri gibi Ermeni Katolik, Mavruni, Süryani Katolik Roma'ya bağlı fakat özerk bir Katolik kilisesi kurmak niyetindeydiler. Amerikan misyonerlerin teşebbüsüne rağmen Bulgaristan'da protestanlık hiç taraftar toplayamamıştı. Katoliklerin faaliyeti ise ulusalcılar arasında taraftar topladı. 1859'da Dragon Svishtov adlı bir Bulgar, Bulgarya adlı bir gazete çıkarıyor ve Katolik propagandası yapıyordu. Gene Çaykovski adlı bir Polonya mültecisi de Bulgaristan Katolik misyonunu yönetiyordu. Dipnot, Mercia McDermott, A History of Bulgaria, sayfa 158. Fakat umutsuz Bulgarların Katolikliğe geçmelerine ulusal kilise davasının öncülerinden İlaryon Makaryopolski gibileri mani oluyordu. Katolik hareket Fransa'dan destek bekledi fakat İstanbul'daki Fransız diplomat Engelhardt'ın belirttiği gibi 3. Napolyon bu hareketle fazla ilgilenmedi. Dipnot Engelhardt adı geçen eser sayfa 158-159. 1860 yılı sonlarında İstanbul'da Katolikliğe geçmeyi düşünen 2000 kadar Bulgar, başlarında 120 kadar rahip ve temsilciyle yürüyüş yaptılar. Papalık temsilcisini topluca ziyaretten sonra Ermeni Katolik Patriği Hason Efendi de kendilerini kabul etti. Hason Efendi Bulgarların Roma'dan özerk olacaklarını, ibadette Latince'yi değil kendi dillerini kullanacaklarını ve rahiplerin de Bulgar olacaklarını vaat etti. 1861'de Roma Bulgar Katoliklerinin başına Dragon Stakovski'yi tayin etti. Bu arada Edirne, Tunca, Selanik, İstanbul gibi merkezlerde özellikle tüccar ve şehirli Bulgarlardan Katolikliğe girenler oldu. Rusya bu olaylardan sonra bağımsız Bulgar Ekshârlığı girişimliğini destekledi. Baba Ali 1870'de Bulgar Ekshârlığını resmen tanıyan bir ferman çıkarınca Bulgarların hepsi ulusal kiliselerinde birleştiler. Fener Patrikhanesi kendinden kopan kiliselerin bağımsızlığını daima geç tanımıştır. Yunanistan Kilisesi özerk statüye 1833'te geçmiştir. Rumenlerin bu statüsü 1878'de tanındı. Fener'in ısrarla reddettiği Bulgar Kilisesi'ydi. Patrikhane ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Bulgaristan Kilisesi'nin ulusal statüsünü tanıdı. Rum Ortodoks Kilisesi Sırpların, Rumenlerin imparatorluktan hukuki veya fiili kopuşuyla otorite alanını yitiriyordu. Şimdi Tanzimat'ın getirdiği dini tolerans ulusalcılıkla birleşince henüz imparatorluğun uyruğu olan Bulgarlar üzerindeki kontrolünü de kaybetmişti. İngiliz elçisi Canning'in Baba Ali nezdindeki ısrarlı girişimleriyle 1850 Kasım'ında Protestan cemaati de resmen tanındı ve Ortodokslarla Katolikler gibi millet statüsünü elde etti. Protestanlık bundan sonra yayılmaya başlayacak ve ön planda imparatorluğun Ermenileriyle Suriye ve Filistin'deki Araplar arasında taraftar toplayacaktır. İlginç olan Protestanlığı yayanların İngiliz değil Amerikan misyonerleri oluşudur. 1820'lerde ilk olarak Beyrut'ta bir okul kuran Amerikan misyonerleri sürekli okul yetimhane açarak mezheplerini yayıyorlardı. Yöntemleri değişikti, inatla çalışıyorlardı. Amerikan diplomatik temsilcileri kendilerini faaliyetlerinde pek destekliyor sayılmazlardı. Protestanlığı inatla yayan bu misyonerler Osmanlı yönetiminden çok diğer Hristiyan cemaatlerin tepkisini çekiyorlardı. Osmanlı Hristiyanlarının bitmeyen şikayetleri üzerine Osmanlı yöneticiler faaliyetlerine müdahale edince de Amerikan misyonerleri koruyucu olarak Britanya diplomatlarını yanlarında buluyorlardı. Dipnot, Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu'nda Amerikan Okulları, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, Sayfa 87-96. Osmanlı İmparatorluğu'nda Protestanlık, İngiliz diplomasisi ve Amerikan misyonerlerin işbirliği sayesinde tutunabilmiştir. 19. yüzyılda imparatorluk Hristiyanlarının eski örgütlenme düzeni sadece bu gibi yeni cemaatlerin ortaya çıkmasıyla çözülüyor değildi. Laik eğitim ve hayat tarzı gayrimüslimler arasına yayıldıkça Rum ve Ermeni kiliseleri cemaatlerinin dağılmaya başladığını göreceklerdi.